Ayrım 44.
Dayan Hanım'ın sesiyle kendisine geldi. Güney Hanım, bir şey mi oldu? Affedersin, başka bir şey düşündüm. Dediğim gibi Türk kozmolojisinde ülken iyilik eden bir varlıktır. Hizmetinde dişi ve erkek iyi ruhlar vardır. Bu da bizi üçüncü farka getirir. Şamanizmde kadın kamlar vardır. Bunlar ruhbandır. Ayinleri kadın kamlar da yönetirler. Yunan'la kıyaslandığında bu müthiş bir farktır. Eski Yunan'da kadın o kadar hor görülür ki, örneğin kötü ve haksız işler yapan erkeklerin dünyaya yeniden kadın olarak geleceklerine inanılırdı. İyi mi? İnanılır gibi değil. Kaba bir mitoloji de değildir. Pavlus'a Hristiyan ilahiyatını veren Yunan mitolojisinin incelikli kavramları burada da vardır. Örneğin sadece insanda bulunan enerji, irade ve ruh hallerini belirleyen şey sünedir ki bu Yunan mitolojisinin noos ya da logistikonunu, yani Hristiyanlığın kutsal ruhuna benzer. İşte kut diye bir kavram vardır, yula diye bir kavram vardır filan. Bunlar hayat ve ölümün sırlarını açıklarlar. Yunan düşüncesinden bir önemli farkı bizde ruh beden ikilemi ve bu ikilemin sonucunda Batı düşüncesinin vardığı ruhun iyi, bedenin kötü olduğu sonucu yoktur. Yani biz etimizle kemiğimizle bütünlüklü ruh sağlığı kusursuz ve en önemlisi hayatla barışık insanlardık. Hemen her hazda şeytanı gören, dünyayı ve teni lanetleyen, en doğal arzularını perhizle cezalandıran insanlar değildik. Ülgen, seninkiler gibi insana haz verdiği gerekçesiyle müziği, beyaz ekmeği, sıcak banyoyu, papaz Tertullian'ı hatırlıyor musun? Filan yasaklamadı. Fizik ötesi korkularla bunalmazdık biz, hala da bunalmayız. Pavlovich'in yüzünün bir zamandır değiştiğinin, gözlerinin garip bir pırıltıyla kısıldığının farkındaydım. Ancak alkole yoruyor, kullanması gerektiğini düşünüyordum. Günay, her hazda şeytanı görmekten bahsedince yerinde sertçe Rodoplu'nun cümlesini bitirmesini zor bekliyormuş gibi döndü. Rakı bardağını bahane edip ara verdiğinde atladı. Benim arka planımı biliyorsun değil mi diye sordu Günay'a. Ne ki sesinin tonu bir sorudan ziyade ithamı yansıtıyordu. Hayır bilmiyorum dedi Günay. Tedirgin olmuştu. Ben püritenim dedi Diana Pavlovich. Hecelerin üstüne basa basa tıslar gibi bir sesle. Günay'a baktım, kadının ne dediğini anladığını gördüm. Aha dedi Günay, anlıyorum. Lanet olsun Günay Hanım. Sığınaklarımı yıkıyorsun diye patladı Pavlovich birden. Unutmak istediğim her şeyi hatırlatıyorsun bana. Bağırıyordu, çevredekiler dönüp baktılar ama aldıracak halde değil gibiydi. Daha 5 yaşındayken Tanrı'nın her lanetli gecesi 60 soruluk bir liste tutuşturulurdu elime dedi. Zehir gibi bir sesle. 60 soruluk lanetli bir liste. Tanrı'nın her lanetli gecesi bu listeye bakar, İsa'nın yolundan sapacak bir şey yapıp yapmadığımı, hatta düşünüp düşünmediğimi saptamaya çalışırdım. Her gece, her gece ve tabii her gece bir sürü suç bulurdum. O zaman da beni yoldan çıkaran lanetli bedenimi cezalandırma yolları arardım. Neler düşünürdüm neler. Gülmeye başladı ama neşeli bir kahkaha değil, hastalıklı bir deli gülmesiydi. Gözleri sulandı, makyajı aktı akacaktı, sesi giderek daha da yükseliyordu. Biliyor musun, Boston soğuğunda -40 derecede bir tek gecelikle sabaha kadar dua cezası verirdim kendime. Günay, yazık çocuk demek gafletinde bulundu. Sen niye üzgün olacakmışsın diye sapkın bir öfkeyle terslendi Dayana. Bak deminden beri siz Türklerin ne kadar akıllı olduğunuzu anlatıp duruyorsun bana. Oysa ben tanımlayamadığımız bir krizin eşiğinde gibiydi. Günay ile ben birbirimize bakıyor, ne yapmamız gerektiğini kestirmeye çalışıyorduk ki Demet yine arkasında bitti kadının. Hadi biraz da Ece'ye uğrayalım diyordu. Onun arkasında da Turan vardı. Artık adam akıllı sarhoş olmalıydı ki dayanadan yana bir adım attı. Kamvidas kadının omzuna dokunmaya kalkıştı. Birden silkindi, omzundaki eli attı, hışımla geri döndü. Siktir ol eşek götü diye bağırdı Miss Pavlovich. Dünyanın Günay'ın başına yıkıldığını gördüm sanki. Diana, affedersin ama bu adam kendisini ne sanıyor? Ağlamak üzereydi. Kendisini ne sanıyor bu adam? Sadece bir davet Diana, hepsi bu. Sadece bir davet ha. Bu eşek götlerini 10 mil öteden tanırım ben. Haksız değildi. Öyle de olsa küfür etmene gerek yok. Affedersin, çok affedersin. Kendime hakim olamadım. Öyle birden dokununca uzandı, Rodoplu'nun elini tuttu. Affedersin, çok affedersin. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Götür bunları buradan dedi Rodoplu Demet'e. Turan'ın yüzünden küfürü anlamadığı belliydi, içi rahatladı. Demet adamın koluna girdi, itirazlarına rağmen uzaklaştırmayı becerdi. Sakın bir daha bunu yapma dedi Rodoplu Diana'ya sertçe, sakın. Biliyorum, affedersin, lütfen kızma. Birden çocuklaşmıştı sanki. Günay'ın af dilenir bir konumda olmayı da yadırgadığını görebiliyordum. Belleğime Diana'nın ani öfkelerine ilişkin bir not düştüğümü hatırlıyorum. İyi ki adam ne dediğini anlamadı. Üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm dedi Diana tekrar tekrar. Ama aklı çocukluğundaydı. Biliyor musun, bir keresinde de evin korusunda sabaha kadar tek başıma yürüdüm. Öyle korkuyordum ki diye işkencenin bir başka sapık türünü anlattı. Haftalarca içinde şeker bulunan hiçbir şeye elimi sürmedim. Tam 3 hafta sessizlik perhizine girdim. Kimseyle konuşmadım. Bir defasında tam 7 dönümlük çimi tek başıma biçtim. Ellerim kan içinde kaldı. Sonra günlerce çatal bile tutamadım. Ama acı acı güldü. Gördüğün gibi Azize olamadım. Kimse olamadı dedi Rodoplu. Yumuşatmaya çalıştığı sesiyle. Diana'nın garsona işaret ettiğini gördü. Yeter artık Diana, çok oldu. Hayır hayır. Yemin ederim sarhoş değilim. Anlık bir şeydi geçti. Lütfen inan bana. Gerçekten de toparlanmış gibiydi. Peki ama sarhoş olursan seni burada bırakırım. Anlaştık dedi Diana. Çantasını açtı. Pudralığını çıkardı. Yüzünü düzeltti. Rodoplu'ya döndü. Ateş. Konuşmanın sonunun geldiğini düşünüyordum. Amerikalı'nın dayanıklılığına belli belirsiz bir hayranlık duydum. Güney'e bir şeyleri çağrıştırmış olmalıydı ki gülmeye başladı. Ne oldu? Anlattıklarını düşünüyordum dedi Rodoplu. Atilla'yı hatırladım. Hunlu Atilla. Ta kendisi. Lafı değiştirmeye çalışıyordu, becerdi de. Düşün bak, nasıl bir film senaryosu olur? Bir tarafta senin Romalılar, bir yandan putperestliklerinden kalma ilahlardan, öte yandan kutsal kitabın tanrısının gazabından ödleri patlıyor. Havari Pavlus'u hatırla. Roma'nın son dönemlerindeki sefahate tepki olsa gerek, kadınların ayinlere ancak tam peçe takarak katılabileceklerini söylemişti. Kadınların saçları melekleri bile tahrik edebileceğinden örtülmeli, daha da iyisi kazınmalıdır. Yeni ahitten bu. Yeni ahitten tabii. Azize Yeremya'yı düşünsene, ne diyordu Pavlus? Eğer kadın örtünmüyorsa saçı da kesilsin, çünkü erkek kadından değil ama kadın erkektendir. Çünkü erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Bak, bir yanda peçeli Roma kadınları, öte yanda sırtlarını göksel ağabeylerine dayamış, huzurlu, saçlarında rüzgar, çoluk çocuk atlı göçebeler. Bir tarafta yüzleri tıraşlı, saçlarını maşayla kıvırmış, peruk takmış ya da kellelerine kalemle saç çiziktirmiş Roma erkekleri, tek parça kumaştan dikişsiz togaları, sandaletleriyle öyle dikiliyorlardı. Karşılarında da pantolonlu, deri çizmeli, uzun gömlekli, kemerli, kürk şapkayla erkekli kadınlı Hunlar. Zavallı Romalılar dehşete düşürmüş olmalılar. Düşünebiliyor musun? Ne Zeus'un ne de Rab Yahova'nın tehditlerini umursamayan koca bir şehir halkı. Üstelik at üstünde hareket halinde. Lütfen devam et, aklında ne var? Pavlovich toparlanmış, Güney'e mesleki bir ilgiyle yoğunlaşmıştı bile. Aklımda bir şey yok diyerek güldü Güney. Sadece Hollywood'un aklını alacak yüzlerce film yapılabileceğini düşünüyordum. Mesela Attila ile Papa arasındaki bir diyalog. Attila. Bu tanrı da çok oldu artık. Papa kıpkırmızı, üst üste haç çıkararak. Tövbe de, tövbe de. Attila şaşkın. Tövbe de ne demek? Çok kızıyorum, çok. Papa alelacele kutsal kitabı açar, okumaya başlar. Ben sizin tanrınız olan Yahova kıskanç bir tanrıyım dedi. Babaların günahlarını oğullarına, benden nefret edenlerin günahlarını 3. ve 4. kuşaklara geçiririm dedi. Yahova'nın gazabından kork barbar. Atilla hiç etkilenmemiştir. Aa, saçmalama ihtiyar. Kendisine şu kadarcık bir saygısı olan bir tanrı asla böyle konuşmaz. Papa, bu ne cüret? Kibir, benlik. Atilla, elbette kibir, elbette benlik. İnsanlık, dinle bak. Bizim öz kişilerimiz yeryüzünde, erliğin kişileri göklerde. Bana döndü, hep böyledir değil mi? Bizim öz kişimiz hep yerlerdedir. Göklerde olanlar erliğin kişileri. Hafifçe güldü, Diana'yı eğlendirmeye devam etti. Atilla, bırak şu erliği biçimlendirme demiştim. Ah benim akılsız abim, dinlemedi beni. Papa tepinerek, çarpılacaksın, çarpılacaksın dedim sana. Atilla, Haydi canım sen de. Abim iyi bir varlıktır. Kimseyi çarpmaz. Gök gürültüsü. Papa korkudan bembeyaz titreyerek. İşte işte Atilla. Akene geliyor. Sefalar getiriyor. Bembeyaz elbiseli yaşlı bir tanrıça girer. Akene. Oğlum sarılırlar. Delisin sen dedi Dayana. Gerçekten delisin. Niye? Çok yaratıcı bir şey olmadığını biliyorum ama on emirden ya da Ben-Hur'dan daha kötü olamaz. Bak başka bir şey de yapabilirsin. Erlik ve yeraltı. Na na na. Uşaklaşmış insanların isyanı. Erliğin toprak altına hapsettiği insanlar ülgenin önderliğinde özgürlüklerine kavuşurlar. Siyah Harfe filmini hatırladın mı? Yapımcısına dünya kadar para kazandırmıştı. Ödülleri de cabası. Aynı şey. Ödül para, para ödüldür. İyi ya işte dedi Günay. Amacına ulaşmış, Dayana toparlanmıştı. Artık kalkalım mı? Okey dedi Pavlovich nihayet. Ama bununla bitmeyecekti. Bak, kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu gece sende kalabilir miyim? Tabii dedi Günay. Yola geçen süreci canlandırmak için kullandı Dayana Pavlovich. Eve girdiklerinde yine pırıl pırıldı. Rodoplu'ya bir kahve içip içmeyeceğini sordu. Alacağı cevap belliydi. Kahveyi içti. Günay'ın geceliklerinden birisini giyindi. Daha da pırıldadı. Ayaklarını altına alıp oturduğunda yeni bir muharebeye hazırlanıyor gibiydi. Günay neden kendisinde kalmak istediğini o zaman anladı. Konuşmayı sürdürmek istiyordu. Ne ki kadının basit bir bilgi alışverişi dışında ifadesini birden fazla tekrarladı. Sen benim sığınaklarımı yıkıyorsun. Bildirimde bulan bir derdi olduğunu düşünmeye başlamıştım diye anlattı Günay sonradan. Kendisini çok rahatsız eden kişisel bir sorunu vardı ve sanki bütün bu gayreti o soruna bir çözüm bulmaya yönelikti. Günay'a kalsa bu çözüm her neydiyse ertesi günü bekleyebilirdi. Ama Pavlovich'in olağanüstü sağlıklılığının tuhaf bir şekilde kendisine meydan okuduğunu o da hissetmişti. Dayanmaya karar verdi. Tamam sen kazandın dedi Pavlovich'e. Bu defa sen ateşle bakalım. Kayıp halkayı arıyorum dedi Dayana. Kayıp halkayı. Darwin'den bahsetmiyorsun. Hayır. O kayıp halka değil. Anlattığın Türklerle şimdiki Türkler arasındaki halkayı, Müslüman Türkler arasındaki halkayı. Romalı putperestlerin arenalarda aslanlara attıkları Hristiyanları, yeni dinin dehlizlerinde lime lime edilen müritlerini düşünüyordu. Nasıl olup da Türkler yeni bir dini bu kadar kolayca benimsemişlerdi? Medeniyet farkını göz ardı ediyorsun yine. Anlattığım gibi bir arka planı olan Türklere İslamiyet'in yakın gelmesi çok doğaldır Dayana. Nitekim bak Moğol devrinde yani 13 ve 14. yüzyıllarda sadece Şaman Türkler değil Asya'nın tümü üç büyük dinin Budizm, İslamiyet ve Hristiyanlığın çekişmesine tanık oldu. Orta Asya'da ve İran'da Hristiyanlık 14. yüzyılda kesinlikle mağlup düştü. Pavlos'un ilahiyatı iç Moğolistan'da ve Yedi Su'da mezar taşlarından başka hiçbir iz bırakamadan çekilip gitti. 1800'lerin sonunda Asya'nın %85'i Hristiyan sömürgecilerin işgalindeydi. Gene olmadı. Peki ama neden? Anlamıyor musun? Bunu anlamak benim için çok önemli. Hadi Dayana, gecenin ikisi ve sen benden hala 10 derste İslamiyet istiyorsun. Güney Hanım. Şimdi de sen üstünlük taslıyorsun. Anlattıklarını hafife almadığımı biliyorsun. Tamam dedi Günay, tamam. Şimdi bak, Şamanlarda gök tanrı Ülgen'in kendisine vekalet eden en sevgili kişileri yani peygamberleri vardı. İşte Yapkara, Mang Dashire, Şal Yime gibi. Bunlar insanlara yardım eden rahim kişilerdir. Böyle olunca Şamanların İslam'ın insan olmakla birlikte herkesten daha engin ve değerli bir kişiliği olan, esirgeyen, koruyan rahim ve son peygamberini yadırgamamış olmaları doğaldır. Kaldı ki Hazreti Muhammed'den önce de peygamberler vardır. Az önce saydıkların gibi. Evet, ikincisi İslam'ın ruh-beden ikilemini içermeyen insan görüşü de Şamanlara yakın gelir. İslamiyet'te insanın nasıl yüce tutulduğunu, meleklerin bile ona secde ettiğini daha önce anlatmıştım. Şamanlar zaten Ülgen'in kardeşleridirler. Burada da yadırganacak bir şey yoktur. Üçüncüsü, İslamiyet'te Allah, Adem'in tövbesini kabul etmiş, onu hidayete eriştirmiştir. Yani insanlık, özgün günahtan dolayı mahkum edilmemiştir. Hayata değiş yerinde ise yanlış başlamaz. Bu da Şaman'a uygundur. Sana kişisel bir soru sorabilir miyim? Tabii. İnsanoğlunun doğuştan iyi olduklarına gerçekten inanıyor musun? Sen inanıyor musun? Yani diyerek omuzlarını silkti Rodoplu. İnsan yaratılıştan kötüdür söylemi, insan yaratılıştan iyidir söyleminden daha gerçekçi değil ki. İnsanoğlunun kendi eliyle yarattığı öldürücü koşullar ağından yine kendi eliyle kurtulabilecek donanıma sahip olduğuna inanırım. Confucius da buna inanır, Eric Fromm da buna inanır. Ali Şeriati de buna inanır. Allah'ın temsilcisi, yeryüzündeki dünyanın sahibi ve sorumlusu, tabiata, yere ve göğe hakim olan iyiliğe ve kötülüğe yatkın varlığı, hayata zaaf ve güçsüzlükle başlar, güç ve kemale doğru seyir halindedir. Sana inanamıyorum. Aynı anda bir Çinli, bir Alman Yahudisi ve bir İranlı Müslümandan bahsediyorsun. Ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Bu insanlar birbirleriyle harp ediyorlar. İnsanların bütünü görmeleri engelleniyor da ondan da yana. Parça baş doğrularla uğraşıyorlar. Bir nefes alsalar, bir titreyip kendilerine, insan kişiliklerine dönmeyi başarsalar, aynı doğruların etrafında dönendiklerini göreceklerdir. Konumuza dönelim. Hristiyanlığın insanoğlunu olduğundan çok daha fazla bir şey olduğu iddiasında olduğu için kibirlilikle suçlaması İslamiyet'te yoktur. Sabah da anlattım sana. İslam'ın insanı Allah'ın halifesidir, tıpkı Mang Dashire gibi. Bu alemin nedeni ve bu nedeni gerçekleştiren aracıdır. Fu Hissi'nin evreni çekişle döverek şekillendirdiği bir dünyanın adamı böyle bir savı neden yadırgasın? İnsanoğlunun bizzat kendisinin şekillendirdiği bir evren kavramının ima ettiği sorumluluğu anlıyor musun? Yabancılaşmaya asla izin vermeyen bir sorumluluktur bu. İçini çekti. İslamiyet'i Yunan-Roma ilişkili Sami Arapların yadırgaması daha doğal olurdu. Türklerin değil, anlıyor musun? Galiba. İslamiyet'in insan görüşünde insan özgür bir yaratılışa sahiptir ve böyle olduğu için Allah'ın emanetinin kendisi için yaratılanın koruyucusudur. Hristiyanlıkta ise insanın özgür ruhu tabiatın ahengini bozmasına neden olur, gururu yeni bir ahenk yaratmasını engeller diye kınanır. Ama öyle oldu. Bak, insanoğlu dünyayı ne hale getirdi? Hayır, insanoğlu diye yekpare bir bütün yapmadı bunu. Siz yaptınız. Yanlışı ektiniz, yanlışı biçiyorsunuz. Ne bizim, ne Azteklerin, ne Hintlilerin, ne Afrikalıların bu işe dahli yoktur. Ozon tabakasına delik açan sizsiniz, biz değil. Öyle barbarsınız ki bastığınız yerde ot bitmiyor. Her şeyi tüketiyorsunuz. Doğal kaynakları, insanları, atmosferi, her şeyi. Kevorkian bunu duymalıydı. Dahası bizim Orta Asya'daki ekonomik rejimimiz ilkel komünizmdir. Epikürosçu, demokratistçu düşüncenin şamanizme ne kadar yakın geldiğinden bahsettim sana. Doğal kaynakların sahiplerinin olmadığı bir rejimdi. İlkel kaynaklar ortak kullanıma açıktı, cemaate aitti. Cemaat üyesi aileler bu kaynakları elde etme hakkına eşit olarak sahiptiler. Hazreti Muhammed gelip de mülkiyetin bir kişinin hakkı olmadığı gibi bir grubun ya da bir sultanın hakkı olmadığını, malın sahibi ister tek kişi, ister bir ortaklık, ister bir devlet olsun, sahip olunan mal toplumun malı olduğunu söyleyince çok yakın geldi. Peki tapu kimdeydi diye sordu Dayana biraz alaylı. Bu sandığın kadar alaycı bir soru değil dedi Günay. Tapu mesela Sovyetlerde olduğu gibi devlet de olabilir ama ürün azami doyumu getirecek gibi paylaşılmıyordur ya da kötü yönetiliyordur da paylaşılacak şey kimseye yetmez. Ya da sizdeki gibi ferdin elindedir, iyi işletiliyordur ama kimseye zırnık koklatılmıyordur. Önemli olan azami doyumu sağlayacak bölüşüm ve üretimin aynı anda işlemesidir ki bu bence ilkel komünizmin üzerinde parlayan hilal ile gerçekleşebilir. Niye durdun, ne düşünüyorsun? Müslümanların hele şamanist arka planlı Türklerin kapitalist olmaları kadar absürt bir şey olmadığını düşünüyorum. Her şeye ters. Ne garip değil mi? Rodoplu Türk-İslam sentezcilerini düşünüyor olmalıydı. Ne tuhaf değil mi demişti bir gün. Bu sentez işi daha 10. yüzyılda bitmişti zaten. Hala gündemde olması belki de İslamiyet'in aynı kaygıları paylaşan insanların üye olduğu bir kulüp gibi değil de ayrı bir ulusun dünya görüşü gibi takdim edilmesindedir. Bunda gizli Arap ulusçuluğunun peygamberi doğuran Necip kavmin kibirinin dahli var mı diye düşünüyorum. Öyle ya, tüzüğünün başka dillere çevrilmesine izin verilmeyen bir kulüp düşün. Elbette kurucular ile kısıtlanacak. Yani ya kurucuları ile ya da tüzüğü okumaya zahmet etmeyip kulaktan duyduklarını yetinen Türklerle. Türkçe meallerin bile sığır kelimesini beğenmeyip ille de bakara diye tutturmalarının açıklaması yabancılaşma değilse Arapçaya duyulan hayranlık olmalı. Sığıra bakara demenin ahududuya frambuaz demekten farkı yok ki. Öte yandan Allah'ın kelamını sadece tek bir ulusun Arapların anlayacağı biçimde kelimelendirilmiş olması iddiasının ardındaki seçkincilik unsuru da küfür olmalı. Düşüncelerini toplamaya, misafirine dönmeye çalıştı. Yine de hal böyle olunca Şaman arka planını İslam öğretisinden şu ya da bu ölçüde nasibini almış, alamadıklarını da zaten atmış, tarikatlardan bahsettim sana. Bir toplumun, Türklerin belirleyici niteliklerinin kendileri, tanrıları ve dolayısıyla bu dünyadaki yerleri ve rolleriyle barışık olmaları doğaldır. Örneğin beni al. Ben Kafka'nın Metamorfozunu okuyamam. Hamam böceğine dönüşmeyi düşünemiyorum bile. Bana hiç ama hiçbir şey söylemez. Sartre'ın yabancısı da öyle. Gerçekten de tümüyle yabancıdır. İnsanlar bir şeyi niye okurlar? İşlerine yarıyorsa, kendilerini zenginleştiren bir tarafı varsa okurlar. Marifet iltifata tabidir ama iltifat da marifete tabidir. Serna'ya da söyledim, bilim yapıyorum diye bilim yapılmaz. Bir tür çıkar sağlamayan son entelektüel merak diye bir şey yoktur. Bilimi ihtiyaç doğurur. El tezgahına gücün yetmez, buharlıyı bulursun. Almana gücün yetmez, daradar radar keşfedersin. Sen söylüyorsun, kocan Türk üniversitelerinde araştırmaya para ayrılmıyor diye yakınıyormuş. Doğrudur. Hiçbir iktidar ayırmaz. Neden biliyor musun? Çünkü neye ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Ya da neye ihtiyacımız varsa batıda nasıl olsa vardır deyip gidip alıyoruz. Öte yandan sence Amerika'yı yeniden keşfetmenin gerçekten de aptalca bir yanı yok mu? Herhalde dedi Pavlovich. Rodoplu kadının yorulmaya başladığını memnuniyetle izledi. Tabii bizim barışıklığımızın iyi ruh kötü beden ikileminden başlayarak Adem'in günahından kaynaklanan lekeli ve asla unutturulmayan bir geçmiş, insanları aşağılayan, insanlara güvenmeyen, çoğunlukla öfkeli bir tanrı ile sürgüt gidişen bir insani arka plana sahip bir başka kültür. Yani sizler tarafından uyuşukluk olarak yorumlanmasını anlamak zor değil. Oysa sizin bu uyuşukluk dediğiniz şey biyofilik dünya görüşüdür. Bu bağlamda Türk kültürünün kaybı bizim kadar sizin de hayıflanacağınız bir kayıptır.